Üçüncü ayrım. Sayfa no 5. Kira'nın oturduğu masa iki tahta bankın arasındaydı. 10 yolcu karşı karşıyaydılar. Tren sallanarak ilerlerken hafif hafif sarsılan bu insanlar loşlukta tozlu beyaz noktalara benziyorlardı. Alexander Dmitrievich'in altın kenarlı gözü hafifçe parlıyordu. Galina Petrovna'nın yüzü elindeki kitabın sayfalarından daha beyazdı. Genç bir Sovyet subayı parlak deri çantasını dizine koymuştu. Sırtına pis kokulu bir koyun postundan aba giymiş köylü bir kenarda oturuyordu. Adam durmadan kaşınmaktaydı. Göğüsleri sarkmış, bitkin bir kadın da telaşla paketlerini ve çocuklarını sayıp duruyordu. Onların karşısında çıplak ayaklı, saçları karmakarışık iki çocuk ve bir asker vardı. Asker sarı hasır ayakkabılarını kürk mantolu şişman kadının krokodil çantasına dayamış, başını da önüne eğmişti. Kompartımanda kürklü şişman kadından başka pembe yanaklı ve bavullu yolcu yoktu. Onun yanında da sırtına bir erkek ceketi giymiş, başına da kırmızı bir mendil bağlamış, çilli yüzlü, çürük dişli bir kadın oturuyordu. Yüzünden, halinden hiç memnun olmadığı anlaşılıyordu. Kırık camdan süzülen güneş ışıkları Kira'nın başının üstünden geçerek kompartımanı biraz aydınlatıyordu. Güneş üst kuşetten sarkan üç çift postala kadar erişiyordu. Üç asker kuşette birbirlerine sokulmuş oturuyorlardı. Daha üstteki bagaj yerine de soluk yüzlü bir genç adam kıvrılıp yatmıştı. Göğsü tavana değiyordu. Adam güçlükle nefes alarak horluyordu. Kira 18 yaşındaydı ve Petrograd'ı düşünüyordu. Etraftakiler de Petrograd'dan söz ediyorlardı. Genç kız duyduğu sözlerin bir saat mi yoksa bir gün içinde mi söylendiğini bilemiyordu. Belki de toz, ter ve korku dolu kompartımanda son iki hafta içinde geçen konuşmalardı bunlar. Kira bunu hatırlamıyordu. Konuşmaları dinlemiyordu ki. Petrograd'da tuzlu balık varmış yoldaşlar. Ayçiçeği yağı da bulunuyormuş. Ayçiçeği yağı mı? Sahi mi? Stepka başını kaşıyacağım zaman bana dönme, öne doğru eğil. Petrograd'daki kooperatifimiz patates veriyormuş. Biraz dolmuş olmakla beraber gerçek patates. Kahve tevlesiyle pekmezden çörek yapmayı denediniz mi yoldaş? Petrograd'da diz boyu çamur var. Kooperatifin önündeki kuyruğa gelip 3 saat bekliyorsun. Belki o zaman yiyecek bir şeyler alabiliyorsun. Fakat Petrograd'da NEP var. O da nedir? Evet yoldaşlar, Petrograd'da NEP ve özel dükkanlar var. Fakat spekülasyon yapamazsan açlıktan ölürsün. Spekülasyon yaparsan istediğin her şeyi alabilirsin. Ama bir şeyi aldığın zaman spekülatör sayılacaksın. O zaman da dikkatli olmalısın. Durum tehlikeli demektir. Spekülasyon yapmıyorsan ve özel mağazalara verecek paran yoksa o zaman kooperatifin önündeki kuyruğa girip beklemenden başka çare yok. Kooperatiflerde aktarı veriyorlar. Herkesin karnı aç, sadece bitler tok. Kaşınma yoldaş. Üstteki kuşetten biri Petrograd'a gidince bol pirinçli bir sütlaç yemek isterim dedi. Kürk mantolu kadın içini çekti. Aman tanrım, Petrograd'a gidince bir banyo yapabilsem. Şöyle bol sabun ve sıcak suyu olan bir banyo. Lydia cesur bir tavırla sordu. Yoldaşlar, Petrograd'da dondurma var mı? 5 yıldan beri dondurma yemedim. Hani insanın nefesini kesen buz gibi soğuk, gerçek bir dondurma. Kira evet diye atıldı. Soğuktan nefesin kesilir. Fakat o zaman daha hızlı yürürsün. Etraf ışık içindedir. Sen yürürken yanından geçermiş gibi görünen ışıklar. Lydia başını kaldırdı. Sen neden söz ediyorsun? Petrograd'dan tabii. Kira hayretle ablasına baktı. Petrograd'dan söz ettiğini sanmıştım. Oranın ne kadar soğuk olduğunu anlatıyordun değil mi? Ne münasebet. Yine her zamanki gibi hiçbir şeyin farkında değilsin. Ben sokakları düşünüyordum. Büyük bir şehrin sokaklarında bir sürü imkanlar gizlidir. İnsanın başına da birçok şey gelebilir. Galina Petrovna kuru bir sesle bunu söylerken hayatından memnunsun galiba diye mırıldandı. Bu zamana kadar başımıza gelen şeylerden tamamıyla bıktığımızı sanıyordum. İhtilal yüzünden bak neler oldu. Bunlar yetmiyor mu? Kira kayıtsız bir tavırla cevap verdi. Evet, ihtilal. Başına kırmızı mendil bağlamış olan kadın bir paket açıp içinden bir parça tuzlu balık çıkardı. Sonra üst kuşettekilere seslendi. Lütfen postallarını çek yoldaş, yemek yiyorum. Postallar kımıldanmadı. Biri, bununla yiyecek değilsin ya diye bağırdı. Kadın balığı ısırdı ve dirseğiyle de yanında oturan kürklü yolcuya şiddetle vurdu. Tabii bizim gibi işçi sınıfını düşünmezseniz. Sırtımda kürk mantom yok da ondan. Fakat kürküm olsaydı böyle tuzlu balık yemezdim. Beyaz ekmekle karnımı doyururdum. Beyaz ekmek mi? Kürk mantolu kadın korkuya kapılmıştı. Aman yoldaş, beyaz ekmeğin adını kim duymuş? Kızıl Ordu'da bir yeğenim var. Yoldaş ve aklıma beyaz ekmek hiç gelmedi. Öyle mi? Ama tuzlu balık yemeyeceğine dair iddiaya girebilirim. Bir parça ister misin? Evet. Teşekkür ederim yoldaş. Biraz acıktım ve... Demek açsın. Ne olacak yani? Ben senin gibi burjuvaları iyi tanırım. Çalışan bir insanın ağzındaki lokmayı zevkle çalarsınız. Fakat benim ağzımdan bir şey alamayacaksın. Kompartıman çürük tahta haftalardan beri değiştirmemiş pis elbise kokuyordu. Bunlara koridorun sonundaki açık küçük kapıdan gelen koku da karışmaktaydı. Kürklü kadın ayağa kalkarak çekine çekine koridora doğru yürüdü. Yerde yatan yolcuların üstünden atlayarak geçti. Tuvalette seyahat eden iki erkeğe, "Lütfen bir dakika dışarı çıkabilir misiniz yoldaşlar?" diye sordu. Adamlardan biri tuvaletin üstüne oturmuştu. Diğeri ise yerdeki pisliklere uzanmıştı. Tuvaletin üstünde oturan yolcu nazik bir tavırla cevap verdi. "Tabii yoldaş." Sonra yerde yatmış uyuyan adamı kaldırmak için ona bir tekme attı. Kürklü kadın yalnız kalmıştı. Onu burada kimse gözetleyemezdi. Usulca çantasını açarak yağlı kağıda sarılmış küçük bir paket çıkararak açtı. Kompartımandakilerin kendisinde haşlanmış büyük bir patates olduğunu öğrenmelerini istememişti. Bunu telaşlı telaşlı yemeye başladı. Aceleden lokmalar boğazına tıkanıyor, kapının arkasında kalanların durumu anlamamaları için ses çıkarmamaya çalışıyordu. Dışarıya çıktığı zaman iki adamın tekrar yerlerine geçebilmek için kapının yanında beklediklerini gördü. Gece koridorun iki ucuna isli lambalar takıldı. Karanlıkta bunlar titreyen iki sarı lekeye benziyorlardı. Kırık camdan gecenin karanlığı kompartımana doluyordu. Tıpkı kuklalara benzeyen siyah şekiller tekerleklerinin sarsıntısına uyarak sallanıyorlardı. Oturdukları yerlerde uykuya dalmışlardı. Bazısı horluyor, bazısı inliyordu. Fakat kimse konuşmuyordu. Bir istasyondan geçtikleri zaman bir ışık yığını kompartımanı hafifçe aydınlatıyor ve başını kucağına dayamış uyuyan Kira bir an görünüp kayboluyordu. Trende akordeonu olan bir asker vardı. Adam saatlerden beri karanlıkta şarkı söylüyordu. Tekerleklerin gıcırtılarına ve iniltilere aldırmadan ısrarla şarkı söylüyordu. Kimse onun şarkılarının neşeli mi yoksa kederli mi olduğunu anlayamamıştı. Bu bir şaka mıydı yoksa ölümsüz bir anıt mı? Bu ihtilalin ilk şarkısıydı. Nereden çıktığı belli olmayan neşeli, küstah, acı bir şarkıydı bu. Milyonlarca insan bunu söylüyordu. Kompartımanlar, köy yolları, şehrin karanlık kaldırımları bu türküyle çınlıyordu. Bazı sesler gülmekte, bazıları ise inlemekteydi. İnsanlar kendi acılarına gülüyorlardı. Sözleri yazılmamış olan bu ihtilal şarkısı her yorgun gırtlaktan kopup yükseliyordu. Adı Küçük Elma'nın şarkısıydı. Hey küçük elma, nereye yuvarlanıyorsun? Hey küçük elma, nereye yuvarlanıyorsun? Almanların avucuna düşersen bir daha geri gelemezsin. Hey küçük elma, nereye yuvarlanıyorsun? Sevgilim bir beyaz, bense bolşeviyim. Hey küçük elma, nereye? Kimse küçük elmanın ne olduğunu bilmiyordu. Fakat herkes anlıyordu. Her gece karanlık kompartımanın kapısı tekmelenerek açılıyor ve titreyen bir elin tuttuğu lamba içeriye sokuluyordu. Bunu ellerinde süngülü tüfekleri bulunan haki üniformalı, pirinç düğmeli askerler izliyordu. Adamlar sert ve emredici bir sesle "Belgeleriniz nerede?" diye soruyorlardı. Sallanan lamba soluk yüzlere çevriliyor, şaşıran yolcular gözlerini kırpıştırarak bakıyorlar ve titreyen ellerinde buruşuk kağıt parçaları beliriyordu. O zaman Galina Petrovna kendisini sevdirmek istermiş gibi tatlı tatlı gülümseyerek tekrarlıyordu. İşte yoldaş, işte yoldaş. Feneri tutan adama üstünde birkaç satır yazı bulunan bir kağıt uzatıyordu. Kağıtta Alexander Argonov, karısı Galina ve kızları 28 yaşındaki Lydia ile 18'indeki Kira'ya Petrograd'a seyahat müsaadesi verildiği yazılıydı. Işığın arkasında duran adamlar kağıda bir göz attıktan sonra geri veriyorlardı. Lydia'nın karşı bankta doğru uzattığı ayaklarının üstünden atlayıp etrafa iyice bakıyorlardı. Bazen erkekler masanın üstünde oturan kıza da şöyle bir göz atıyorlardı. Uyanık olan Kira dikkatle onları süzüyordu. Kızın gözlerinde korkuya benzer bir şey yoktu. Aksine dikkat, merak ve hatta düşmanlık doluydu bu gözler. Lambayı tutan adam ve askerler çıkıp gittikten sonra yine trendeki akordeon çalan askerin sesi yankılanıyordu. Artık Rusya yok. Çünkü Rusya dağıldı. Hey küçük elma, sen nereye yuvarlandın? Bazen de tren geceleri duruyordu. Kimse trenin neden durduğunu bilmiyordu. Bu kilometrelerce uzayıp giden çorak topraklarda ne bir istasyon ne de bir hayat belirtisi vardı. Gökyüzü de bu topraklar gibi boştu. Olsa olsa gökyüzünde birkaç kara bulut, toprakta da leke gibi duran birkaç çalı. Hafif, titrek, kırmızı bir çizgi toprakla gökyüzünü birbirinden ayırıyordu. Bu bir fırtınaya ya da uzaktaki bir yangına benziyordu. Birbirine bağlı uzun vagonlarda fısıltılar başlıyordu. Kazan patlamış. Yarım kilometre ilerideki köprüyü havaya uçurmuşlar. Trende isyan çıkarmaya hazırlananları yakalamışlar. Onları şuracıkta çalıların arkasında vuracaklarmış. Daha fazla bekleyecek olursak, haydutlar, biliyorsunuz, Magno'nun civarında olduğunu söylüyorlar. Bizi ele geçirince ne olacağını biliyorsunuz değil mi? Hiçbir erkek sağ kalmıyor. Fakat kadınları öldürmüyorlar. Öldürseler daha iyi. Saçmalama yoldaş, kadınların asabını bozuyorsun. Birdenbire gökyüzü projektörle aydınlanıyor ve sonra hemen etraf karanlığa bürünüyordu. Kimse projektörlerin yakında mı yoksa kilometrelerce uzakta olduğunu kestiremiyordu. Yine kimse açıklıkta gördüğü karaltının bir çalılık mı yoksa bir atlım olduğunu da anlayamıyordu. Tren durduğu gibi birden kalkıyor ve tekerleklerin gıcırtısını, içleri ferahlayan yolcuların derin soluk alışları izliyordu. Bu arada kimse trenin neden durduğunu öğrenemiyordu. Bir sabah birkaç adam koşarak koridordan geçtiler. Birinin göğsünde kızıl haç rozeti vardı. Yolcuların biri onların ardından gitti. Döndüğü zaman yüzünü gören diğerleri rahatsız oldular. Adam öndeki vagonda diye açıklamada bulundu. Aptal bir köylü kadın iki vagonun arasında gidiyormuş. Düşmemek için ayaklarını tampona bağlamış. Gece çok yorgun düşüp uyuyakalmış sanırım. Bu yüzden de aşağıya kaymış. Bacakları bağlı olduğu için tren onu sürüklemiş ve vagonun altına almış. Kadının başı kopmuş. Gidip gördüğüme pişman oldum. Daha yolcunun yarısına geldikleri sırada Arguunov ailesinin yerleşmiş olduğu yolcu vagonunun yola devam edebileceği anlaşıldı. Tren platformu çürümüş, ıssız ve küçük bir istasyonda durmuştu. Etraf parlak renkli afişlerle doluydu. İki platformda da bakımsız askerler bekliyordu. Vagonlar yıllardır onarılmamıştı. Onun için bunlardan biri bozulduğu zaman artık onarılmanın faydası yoktu. Yolcuların derhal vagonu terk etmeleri istendi. Eğer mümkünse tıktım tıktım dolu diğer kompartımanlarda birer yer bulup sıkışabilirlerdi. Arguunovlar zar zor bir yük vagonuna girmeyi başardılar. Galina Petrovna ve Lidya şükranlarını hemen haç çıkararak belirttiler. Sarkık göğüslü kadın bütün çocuklarını sığdırabilecek bir yer bulamamıştı. Tren kalktığı zaman onun denklerinden birinin üstüne oturup umutsuz gözlerle treni süzdüğünü gördüler. Şaşırmış olan çocukları da kadının eteklerine yapışmışlardı. Birçok vagonda meydana gelen tren steplerden ve bataklıklardan geçerek ağır ağır ilerliyordu. Lokomotif bacasından çıkan buhar arkada bir beyaz bulut halini almaktaydı. Askerler kaygan ve eğimli kompartıman tepelerine oturup birbirlerine sokulmuşlardı. Bazılarının armonikaları vardı. Küçük Elma şarkısını çalıp söylüyorlardı. Şarkıyla uzaklaşıp trenin dumanıyla birlikte kayboluyordu. Petrograd'da büyük bir kalabalık treni beklemekteydi. Lokomotifin en son düdüğü istasyona derin yankılar yaptı. Kira Arguunova her treni bekleyen o insan sürüsüyle yüz yüze geldi. Hepsinin de gözleri yorgun ve sertti. Geçirdikleri uzun mücadeleye artık alışmış olan adamların vücutları tabiatüstü bir güçle çalışıyordu. Biçimsiz elbiseleri bu sinirle gerilen bedenleri saklamaktaydı. İnsanların arkasında parmaklıklı büyük pencereden yükseliyordu. Daha arkada da kent vardı. Sabırsızlanan yolcular Kira'yı ittiler. Genç kız trenden inerken bir an durakladı. Sanki attığı adımın önemini hissetmişti. Güneşten kararmış ayaklarına evden yapılmış altı tahta üstü deri sandallar giymişti. Bir an bu ayak havada kaldı. Sonra tahta sandal platformun tahtalarına değdi. Kira Arguunova Petrograd'daydı. Dünya proleterleri birleşin! Kira istasyonun gelişi güzel badanalanmış bu duvarlarındaki yazılara baktı. Kireçler yer yer dökülmüş olduğu için duvarlar cilt hastalığına tutulmuş insanları hatırlatıyordu. Fakat duvarlara yeni yazılar yazılmıştı. Kırmızı iri harfler dikkati çekiyordu. Yaşasın proleterler! Bizimle olmayan bize karşıdır. Bu kırmızı harfleri yazabilmek için madeni kalıplar kullanmışlardı. Bazıları eğriydi. Bazı harflerin boyaları da aşağıya akarak duvarlarda kırmızı çizgiler meydana getirmişti. Genç bir adam duvara bu yazıların altına yaslanmıştı. Açık renk saçları buruşuk kuzu derisi şapkanın altından çıkmış, soluk renkli gözlerinin üstüne düşmüştü. Dalgın dalgın karşıya bakıyor ve ay çekirdeği yiyerek kabukları ağzının kenarından yere tükürüyordu. Trenle duvarların arasında kalan kalabalık, Kira'yı iterek kırmızı mendilli kadınların, askerlerin, sakalı uzamış adamların arasına attı. Herkes bağırmak için ağzını açıyor fakat tahta platforma vuran postalların gürültüsü seslerini boğuyordu. Çemberleri pas tutmuş eski bir fıçıya ve zincirle bir teneke maşrapa takılmıştı. Fıçının üstüne kaynamış su yazılmıştı. Arkasında da büyük bir levha vardı. Koleradan sakının, kaynamamış suyu içmeyin. Kaburgaları bir iskeletinkinden farksız olmayan bir sokak köpeği çöp içindeki yerleri koklayıp yemek arıyordu. Silahlı iki asker kalabalığı yarıp geçmeye çalışmaktaydılar. Bir taraftan da ağlayıp direnen bir köylü kadını sürüklüyorlardı. Kadın, "Yoldaşlar, ben bir şey yapmadım," diye hıçkırıyordu. "Kardeşlerim, beni nereye götürüyorsunuz? Sevgili yoldaşlar, Tanrı da biliyor ya, ben bir şey yapmadım." Postalların ve çamurlu eteklerin arasında dolaşan bir yaratık tek düze bir sesle oluyordu. Bu ne havlamaya ne de insan sesine benziyordu. Bağıran, dizlerinin üstünde sürünen bir kadındı. Torbadan dökülen ak darıyı toplamaya çalışıyordu. Ağlayarak ayçiçeği çekirdeğinin kabuklarıyla izmaritlere karışmış ak darıyı avuçluyordu. Kira yüksek pencerelere baktı. Dışarıdan tramvayın tiz çıngırak sesi yankılandı. Bu genç kızın çok iyi hatırladığı bir şeydi. Kendi kendine gülümsedi. Üstüne kırmızı harflerle kumandan yazılı kapının önünde genç bir asker nöbet tutuyordu. Kira ona baktı. Adamın gözleri buz gibiydi. Kira içinde sadece bir alev parlayan, soğuk, gri renkli mağaraları hatırladı. Askerin yanık tenli yüzünden cesareti okunuyordu. Süngüyü tutan elinden, açık yakalı gömleğinden görünen göğsünden de bunu anlamak mümkündü. Kira ondan hoşlanmıştı. Genç adamın gözlerinin içine bakarak gülümsedi. Askerin kendisini anladığını sanıyordu. Herhalde o da Kira'nın atılacağı büyük serüveni hissetmişti. Asker kızı soğuk ve kayıtsız bir tavırla süzdü. Biraz da şaşırmıştı. Kira ise hafif bir hayal kırıklığına uğramıştı. Başını çevirdi. Kendisi de o anda ne beklediğini bilemiyordu. Asker kafasına çoraptan yapılma çocuk başlığı getirmiş olan kızın gözlerindeki garip ifadeyi sezmişti. Bir de onun ince bir tayyör giymiş ve sütyen takmamış olduğunu fark etmişti. Buna da hiç sinirlenmemişti. "Kira!" Galina Petrovna'nın sesi istasyonun gürültüsünü bastırdı. "Kira! Neredesin? Paketlerin nerede? Paketleri ne yaptın?" Kira ailesinin denklerle uğraştığı yük vagonuna döndü. Onun da bazı paket ve bohçaları taşıması gerektiğini unutmuştu. Artık hamallar ele geçirilemeyecek bir lüks sayılıyordu. Galina Petrovna sırtlarına eski püskü asker ceketleri giymiş, iri yarı serserilerle çekişip duruyordu. Bu adamlar sözüm ona hamallık yapıyorlar, istenmedikleri halde denkleri kaparak küstahça davranışlarla hizmete kalkışıyorlardı. Argonov ailesi servetlerinden geriye kalan eşyayı alarak Petrograd'a indiler. Kolları taşıdıkları yüklerin ağırlığından ağrımaya başlamıştı. İstasyonun çıkış kapısı üstünde altından bir orak çekiç asılıydı. Yanında da iki afiş vardı. Bunlardan birinde iri yarı bir işçi görülüyordu. Adam kocaman çizmeleriyle küçücük sarayları ezerken adaleli kalın kolunu da doğan güneşe doğru kaldırmıştı. Güneşin üstünde de şu sözler vardı: "Yoldaş, biz yeni bir hayatın kurucularıyız." Diğer afişte ise kocaman beyaz bir bit vardı. Siyah zeminin üstüne kırmızı harflerle "Bit hastalıkları yayar" yazılmıştı. "Tifüsle mücadele için birleşiniz." Burada asit fenik kokusu etrafı sarmıştı. Her trenle şehre yayılan mikropları öldürmek için orayı dezenfekte etmişlerdi. Asit feniğin kokusu acı gerçeği ihtar ediyordu sanki. Petrograd'ın kapıları Znameski meydanına açılıyordu. Direğe takılmış bir levha bunun yeni adını belirtiyordu. Ayaklanma meydanı. 3. Alexander'ın büyük gri heykeli istasyonun tam karşısında düşüyordu. Bunun arkasında da gri bir otel vardı. Gökyüzü de yine kurşuni bir renk almıştı. Yağmur şiddetli değildi, arada sırada birkaç damla düşüyordu. Sanki gökyüzü delinmiş de onarılması gerekirmiş gibi hafif bir yağmur yağıyordu. Faytonların kapatılmış körükleri tıpkı rugana benziyordu. Arabalar sallanıp, sarsılıyor, tekerlekler çamurda acayip sesler çıkarıyor ve buna atların ağız şapırtıları karışıyordu. Meydanın çevresindeki eski binalardaki dükkanlar terk edilmişti. Vitrinleri kaplayan eski gazete kağıtlarıyla örümcek ağlarına kimse ilişmemişti. Sadece bir dükkana üzeri yazılı bir bez asılmıştı. Erzak merkezi. Kapının önünde uzun bir kuyruk vardı. Bu kuyruk uzamış ve köşeyi dönmüştü. Ayakkabıları yağmurdan ıslanıp şişmiş, elleri soğuktan kızarıp donmuş bir sürü insan dükkanın önünde bekliyordu. Hepsi yakalarını kaldırmışlardı ama bu yağmurun içlerine geçmesini önleyemiyordu. Birçok baş öne eğikti. Alexander Dimitrievich, işte geri geldik dedi. Kira atıldı. Ne kadar olağanüstü değil mi? Lidya, eskisi gibi çamur içinde diye söylendi. Galina Petrovna da konuşmaya katılarak, bir arabaya binmemiz gerekecek, büyük bir masraf. Bir arabaya doluştular, Kira denklerin üstüne oturdu. At ileriye atılınca sıçrayan çamurlar Kira'nın bacağına yapıştı. Araba Nevski Prospekt'e saptı.